Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyni. 22. ayrım. Maman Julien'le bundan pek de farklı olmayan bir başka acil serviste tanıştı. 10 yıl önce, 1963'te, Peri 14 yaşındayken. Julien hastaneye migreni tutan bir meslektaşını getirmişti. Mama ise Peri'yi. O gün hasta, okuldaki beden eğitim dersinde bileğini çok kötü burkan Peri'ydi. O tekerlekli sedyede yatarken, Julien bir iskemle çekip oturmuş, mamanla koyu bir sohbete dalmıştı. Peri neler konuştuklarını anımsamıyordu. Julien'in şöyle dediği aklında, "Paris mi, bu şehir gibi mi?" Mamandan malum yanıt, "Hayır, A değil, E, Farsça Peri demektir." O hafta daha sonra onunla Saint-Germain bulvarındaki küçük bir bistroda buluşup akşam yemeği yediler. Mama evde ne giyeceğine dair uzadıkça uzayan bir kararsızlığın ardından bele oturmuş, uçuk mavi bir elbisede karar kıldı. Gece eldivenleri, sivri uçlu topuklu ayakkabılar. Asansörde Peri'ye sordu. "Aşırı Jackie Kennedy olmadı değil mi, ne diyorsun?" Yemekten önce üçü de birer sigara tüttürdüler. Mamanla Julien kocaman, buğulu kupalardan bira içtiler. Birinciler bitince, Julien birer tane daha ısmarladı. Sonra birer tane daha. Beyaz gömlekli, kravatlı, akşama uygun, kareli ceketli Julien, terbiyeli bir erkeğin denetimli nezaketini sergilemekteydi. Tatlı tatlı gülümsüyor, rahat kahkahalar atıyordu. Şakaklarında bir tutam, Peri'nin loş acil serviste fark etmediği kırlar vardı. Mamanla aynı yaşlarda olmalıydı. Güncel olaylardan haberdardı. Uzunca bir süre İngiltere'nin ortak pazara girmesine karşı çıkan De Gaulle'den bahsetti ve bu konuyu dahi ilginç bir hale getirerek Peri'yi şaşırttı. Sorbonne'da ekonomi dersi vermeye başladığı bilgisini ancak mama sorduktan sonra verdi. "Bir profesöre, çok etkileyici." "Aa, pek sayılmaz," dedi erkek. "Gelip bir dersi dinleyebilirsin, görüşünü çabucak değiştirirsin." "Belki de dinlerim." Peri annesinin şimdiden hafif sarhoş olduğunun farkındaydı. "Belki bir gün gizlice sınıfa girer, seni hareket halindeyken izlerim." "Hareket mi? Nila, ekonomi kuramı öğrettiğimi unuttun mu? Gelirsen bulacağın tek şey, uyuzun teki olduğumu düşünen öğrenciler. Bak, bundan kuşkuluyum işte." Peri de kuşkuluydu. Julien'in onunla yatmak isteyen bir sürü öğrencisi olduğundan emindi. Yemek boyunca ona bakarken yakalanmamaya özen gösterdi. Adamın tam da kara bir filmden çıkmış bir yüzü vardı. Siyah beyaz filme çekilmek üzere yaratılmış bir çehreydi bu. Üzerine panjurlardan süzülen paralel çizgiler düşüyor, hemen yanından kıvrılarak bir sigara dumanı yükseliyor. Alnına parantez biçiminde düşen bir tutam saç öyle zarifti ki, belki de fazla zarifti. O tutam oraya tesadüfen dökülmüşse bile, adamın onu zahmet edip de bir kez olsun geriye itmediği Peri'nin gözünden kaçmadı. Mamana sahip olduğu küçük kitapçı dükkanını sordu. Sen nehrinin karşı kıyısında, Darkol Köprüsü'nün öteki yanındaydı. Caz kitaplarında var mı? Elbette, dedi mama. Dışarıda yağmur şiddetlenmiş, bistrodaki gürültü artmıştı. Garson onlara peynir topları, küçük jambonlu börekler taşırken mamanla Julien, Bud Powell, Sonny Stitt, Dizzy Gillespie ve Julien'in favorisi olan Charlie Parker'la uzun bir sohbete daldılar. Mama Chet Baker'la Miles Davis'in batı sahili tarzından daha çok hoşlandığını söyledi. Kind of Blue'yu dinledin mi diye sordu. Mamanın cazı bu kadar sevdiğini, böyle bir sürü müzisyen hakkında konuşabildiğini öğrenmek Peri'yi şaşırtmıştı. Bir kez daha hem mamana duyduğu çocuksu hayranlığın hem de öz annesini aslında çok da iyi tanımadığına ilişkin huzursuz edici bir duygunun pençesindeydi. Şaşırtıcı olmayansa mamanın Julien'e karşı yürüttüğü rahat, dört dörtlük baştan çıkarma harekatıydı. Mama şu an tam havasındaydı. Erkeklerin ilgisini yönetmekte hiç zorlanmazdı zaten. Erkekleri kuşatma altına alırdı. Peri neşeyle mırıldanan, Julien'in şakalarına kıkırdayan, başını eğen, saçının bir buklesiyle dalgın dalgın oynayan mamanı seyretti. Onun bu kadar genç ve güzel oluşuna bir kez daha hayran kaldı. Annesi ondan yalnızca 20 yaş büyüktü. Uzun siyah saçlar, dolgun göğüsler, çarpıcı gözler ve klasik, soylu hatların karşısındakini sindiren parıltısıyla ışıldayan bir yüz. Ciddi, soluk gözleri, uzun burnu, ayrık dişli tebessümü ve küçük göğüsleriyle Maman'a ne kadar az benzediğini düşünmek, Peri'yi iyice hayrete düşürüyordu. İlla güzel bir yanı aranacaksa, mütevazı bir doğallığı olduğu söylenebilirdi. Annesinin yanındayken sıradan bir kumaştan dokunduğu duygusuna kapılmadan edemiyordu. Bazen bu duyguyu ona bizzat mama veriyordu. Her ne kadar övgülerle dolu bir Truva atının içine gizlese de. Şöyle derdi. Sen şanslısın Peri. Erkeklerin seni ciddiye alması için kendini helak etmene gerek yok. Sana değer vereceklerdir. Fazla güzellik her şeyi bozuyor. Kahkaha atardı. Ah, duyan da kendi tecrübelerime dayanarak konuştuğumu sanır. Elbette hayır. Yalnızca bir gözlem bu. Güzel olmadığımı söylüyorsun yani. Güzel olmak istemezsin diyorum. Hem elin yüzün düzgün, bu da yeter de artar. Je t'assure ma chérie. Çevirenin notu. Seni temin ederim canım. Böylesi çok daha iyi, inan. Peri babasına da fazla benzemediğini düşünüyor. Babası uzun boylu, ciddi yüzlü bir adamdı. Geniş alınlı, dar çeneli, ince dudaklı. Peri onun birkaç resmini hala saklıyor. Fotoğraflar o çocukken Kabil'deki evde çekilmiş. Babası 1955'te, Peri'nin Maman'la Paris'e taşındıkları yıl hastalandı. Kısa bir süre sonra da öldü. Peri bazen kendini eski resimlerden birine dalıp gitmişken yakalıyor. Özellikle de babasıyla. Onu eski bir Amerikan arabasının önünde dururken gösteren, siyah beyaz olana. Babası ön çamurluğa yaslanmış. Kendisi ise onun kollarının arasında. Her ikisi de gülümsemekte. Bir keresinde bir dolabın yan tarafına zürafalar, uzun kuyruklu maymunlar çizen babasının yanında oturduğunu anımsıyor. Peri'nin maymunlardan birini boyamasına izin vermiş. Elini tutup fırça darbelerini sabırla yönlendirmişti. Bu fotoğraflarda babasının yüzünü görmek Peri'nin içinde eski bir duyguyu harekete geçiriyor. Kendini bildi bileli, içinde olan bir duygu bu. Yaşamında, kendi varoluşu için elzem olan bir şeyin ya da birisinin eksik olduğu hissi. Bazen çok muğlak, karanlık, dolambaçlı yollardan, uzak mesafelerden gönderilmiş bir ileti gibi, radyo kadranındaki cılız bir sinyal, uzak, cızırtılı. Bazen de bu yokluk öyle duru, öylesine mahrem bir yakınlıktaki yüreğini hoplatıyor. Örneğin 2 yıl önce Provence'dayken bir çiftliğin önündeki devasa meşe ağacını gördüğünde. Bir başka sefer, Jardin des Tuileries'de küçük kırmızı bir pusete oturttuğu minik oğlunu çeken genç anneyi seyrederken. Peri neden böylesine duygulandığını anlayamamıştı. Bir zamanlar, orta yaşlı bir Türk erkeğine ilişkin bir öykü okumuştu. Varlığından habersiz olduğu ikiz kardeşi, Amazon yağmur ormanlarındaki bir kano gezisinde ölümcül bir kalp krizi geçiriyor. Aynı anda bu genç adam, nedensiz, derin bir bunalıma giriyor. İşte Peri'nin duygularını en iyi ifade edebilecek olay buydu. Bir keresinde bunu Maman'la konuştu. "Eh, bu büyük bir muamma sayılmaz mon amour," dedi annesi. "Babanı özlüyorsun, onu kaybettin, böyle hissetmen çok doğal. Açıklaması işte bu. Gel buraya bakayım, Maman'a bir öpücük ver." Annesinin yanıtı kesinlikle akla yakındı. Ama aynı zamanda doyuruculuktan uzaktı. Peri şuna inanıyordu. Babası hayatta olsaydı, burada, yanında bulunsaydı, kendini çok daha bütün, tamam hissederdi. İyi ama bu eksikliği çocukken, Kabil'de her iki ebeveyniyle o büyük evde yaşarken de aynen hissetmemiş miydi? Yemeklerini bitirdikten sonra Maman bistronun tuvaletine gitmek üzere onlardan izin istedi. Peri birkaç dakikalığına Julien'le yalnız kaldı. Kızın geçen hafta izlediği, Jean Moreau'nun bir kumarbazı canlandırdığı filmden, okuldan, müzikten söz ettiler. Peri konuşurken erkek dirseklerini masaya dayayıp ona doğru azıcık eğildi. Bazen gülümseyip bazen de kaş çatarak büyük bir ilgiyle dinledi. Gözlerini onunkilerden bir an olsun ayırmadı. Bu bir gösteri, dedi Peri içinden. Yalnızca rol yapıyor. Güzelce cilalanmış bir oyunculuk. Kadınların gözüne girmek amacıyla geliştirilmiş bir taktik bu. Onu şu anın hatırına, bir süre Peri ile oynamak, kendini eğlendirmek için öylesine seçiverdi. Öte yandan adamın hiç aman vermeyen bakışları altında nabzının hızlanmasını, midesinin kasılmasını da önleyemiyordu. Kendini yapay bir bilgiçlikle dolup taşan, normal konuşmasına hiç mi hiç benzemeyen, gülünç bir ses tonuyla konuşurken buldu. Bunun farkında olduğu halde kendine engel olamıyordu. Julien, başından kısa bir evlilik geçtiğini söyledi. Gerçekten mi? Birkaç yıl önce, 30 yaşındaydım. O sırada Lyon'da yaşıyordum. Kendinden büyük bir kadınla evlenmişti. Fazla uzun sürmemişti çünkü kadın onu fazlasıyla sahiplenmişti. Julien bunu daha önce maman masadayken açığa vurmamıştı. Aslında tamamen fiziksel bir ilişkiydi dedi. C'était complètement sexuel. Çevirenin notu. Tamamen cinselliğe dayalıydı. Tek derdi bana sahip olmaktı. Bunları söylerken hafif ama altüst edici bir tebessümle kızın gözlerinin içine bakıyor, ihtiyatla onun tepkisini ölçüyordu. Peri bir sigara yakıp, Brigitte Bardot'vari soğukkanlı kadını oynadı. Sanki erkeklerden sürekli bu tür şeyler dinlemeye alışkınmış gibi. Oysa içten içe tir tir titremekteydi. Bu masada küçük de olsa bir ihanetin yaşandığını biliyordu. Biraz memnu, o kadar da zararsız olmayan, insanı heyecandan ürperttiği yadsınamaz bir şey. Mama, saçlarını fırçalamış, dudak boyasını tazelemiş bir halde dönünce, aralarındaki bu mahrem an sona erdi. Kısacık bir an. Araya girdiği için mamana bozulan Peri, hemen ardından bundan büyük bir pişmanlık duydu. Julien'i bir hafta sonra yeniden gördü. Sabahta, Peri elinde bir fincan kahveyle annesinin yatak odasına girmek üzereydi. Erkeği, annesinin yatağının kenarına ilişmiş, kol saatini takarken buldu. Geceyi burada geçirdiğinden habersizdi. Olduğu yerde kala kaldı. Elinde kahve, ağzında kuru bir çamur topağı emmiş gibi bir tat, onu seyretti. Sırtının lekesiz cildini, hafif göbeğini, buruşuk çarşafların kısmen örttüğü bacak arasındaki karanlığı. Adam saatini taktı, başucu sehpasındaki paketten bir sigara alıp yaktı, sonra gözlerini kayıtsızca Peri'ye çevirdi. Orada olduğunu baştan beri biliyordu sanki. Kapalı dudaklarıyla ona gülümsedi. Sonra mama duştan bir şeyler söyledi. Peri de hızla arkasını döndü. Kahveyi döküp kendini yakmaması mucizeydi. Mamanla Julien'in ilişkisi yaklaşık 6 ay sürdü. Sık sık sinemaya, müzelere, tanınma mücadelesi veren, yabancı isimli ressamların anlaşılması güç eserlerini sergileyen sanat galerilerine gittiler. Bir hafta sonu arabayla Bordo yakınındaki Arkaşon kumsalına gittiler. Yanmış tenlerle bir sandık kırmızı şarapla döndüler. Julien Nila'yı üniversitedeki davetlere götürdü. Maman da onu kitap evindeki yazar okumalarına davet etti. Peri başlarda peşlerine takıldıysa da, onu Julien çağırıyor, maman da bundan hoşnut görünüyordu. Kıza bir süre sonra bir bahane uydurup evde kalmaya başladı. Gitmek istemiyordu, gidemezdi, buna dayanamıyordu. Çok yorgun olduğunu, bazen de kendini iyi hissetmediğini söylüyordu. Ya da ders çalışmak için arkadaşı Colette'e gideceğini. İkinci sınıftan beri arkadaşı olan Colette, uzun, cılız saçlı, gaga burunlu, sırın gibi bir kızdı. Tam bir fındık kurdu. Ağzı alınmaz, rezilce şeyler söyleyerek insanları sarsmaya bayılırdı. Adam hayal kırıklığına uğramıştır eminim dedi Peri'ye. Yani sen onlarla gitmeyince. Uğradıysa bile hiç belli etmedi. Belli edemez ki öyle değil mi? O zaman annen ne düşünür? Neyi düşünecek ki diye sordu Peri. Yanıtı bal gibi bilmesine karşın. Biliyordu. Yalnızca bir başkasından duymak istiyordu. Neyi mi düşünecek? Colette'in sesi fettan, heyecanlıydı. Onunla sırf seni görmek için beraber olduğunu. Asıl istediğinin sen olduğunu. İğrenç bir şey bu dedi Peri, yüreği kuş gibi çırpınırken. Belki de ikinizi birden istiyordur. Belki yatakta kalabalıktan hoşlanıyordur. Durum buysa, kendisine benim hakkımda iki çift güzel laf etmeni isterim. Colette, midemi bulandırıyorsun. Kimi zaman mamanla Julien dışarıdayken Peri koridorda soyunur, boy aynasında kendine bakardı. Vücudunda bir sürü kusur bulurdu. Ona göre çok fazla uzun boyluydu, fazla şekilsizdi. fazla kullanışlıydı. Annesinin o büyüleyici kıvrımlarının tekini bile almamıştı. Bazen böyle çırılçıplak annesinin odasına girer, Julien'le mamanın seviştiği yatağa uzanırdı. Peri orada anadan doğma, gözleri kapalı yatardı. Yüreği güm güm vurarak, pervasızlığın tadını çıkararak, mırıltıya benzer bir şeyin göğüslerinde, karnında ve daha aşağılarda gezindiğini hissederek. Bitti. Elbette mamanla Julien'in ilişkisi sona erdi. Peri rahatlamış ama şaşırmamıştı. Erkekler mamanı sonunda mutlaka hüsrana uğratırdı. Onlara yüklediği ideal her neyse, ona bir türlü ulaşamaz, bu yetersizliklerinin sonu da illa felakete varırdı. Coşkuyla, tutkuyla başlayan şey, her seferinde acı suçlamalarla, nefret dolu sözcüklerle, öfkeyle, ağlama nöbetleriyle, mutfak eşyalarının havada uçuşmasıyla ve çöküşle sona ererdi. Tam bir orta oyunu. Mamam bir ilişkiyi aşırılıktan uzak bir biçimde başlatmaktan da, bitirmekten de acizdi. Ardından, mamanın yalnızlığa karşı ani bir düşkünlük duyduğu malum dönem. Pijamasının üzerine eski, kalın bir hırka geçirip yatağa sığınır, dairede bezgin, mahzun, asık yüzlü bir ruh gibi dolaşırdı. Peri onu rahat bırakması gerektiğini biliyordu. Teselli etmek, destek olma girişimleri hoş karşılanmazdı. Bu suratsızlık, huysuzluk haftalarca sürerdi. "Ah mert," diyor mamam. Yatakta oturur vaziyette, sırtında hala hastane önlüğü var. Doktor Delonuma çıkış evraklarını Peri'ye verdi. Hemşire damar yolunu mamanın kolundan çıkartmakla meşgul. "Ne oldu?" "Şimdi hatırladım. Birkaç gün sonra bir söyleşim var." "Söyleşimi?" "Bir şiir dergisi için." "Harika bir şey bu mamam. Yazıya bir de fotoğraf ekleyecekler." Alnındaki dikiş izlerini gösteriyor. "Saklamanın zarif bir yolunu bulursun eminim," diyor Peri. Mama içini çekiyor, uzaklara bakıyor. Hemşire iğneyi hızla çekince mama acıyla irkiliyor. Kadına hiç de kibar olmayan, hak edilmemiş bir şeyler aykırıyor. 22. Ayrımın Sonu. Sayfa 192. Devamı 23. Ayrımda.